Ayrım 52.
Ancak 19. yüzyılda gerçek değeriyle ortaya çıkarılabilmiştir. Eseri, yeni bilimin ilkeleri Vico'yu klasik aydınlanma tutumunun dışına çıkaran görüşlerden birini, bir yandan bu çağda pek değer verilen doğa bilimine hiç güveni olmayışı, öbür yandan da Descartes'in matematizmine karşı olmasıdır. Ona göre bir varlık ancak yine kendisinin yaratmış olduğu şeyi kavrayabilir. Dolayısıyla doğayı ancak yaratıcısı Tanrı bilir. Gerçi matematik formlar insan zihninin yaratılarıdır ama bunlar salt soyutlamalar olduklarından doğanın gerçek özünü, canlı gerçeğini kavrayamazlar. İnsanın gerçekten kendisini yapmış olduğu şey tarihtir. Kendisi yaptığı için de onu anlayabilir. Vico'ya göre tarih, kökleri Tanrı'da olan bir planın gerçekleşmesidir. Bu süreçte uluslar üç dönemden, Tanrılar dönemi, Kahramanlar dönemi, insan döneminden geçerler ve her dönemde töreler, devlet biçimi, dil ve benzeri gibi kültürün çeşitli yönleri hep birbiriyle ilgili, birbiriyle bağlantılıdırlar. Yani bunların hepsi belli bir stile, o dönemin stiline bağlıdırlar. Onun rengini taşırlar. Bu da Vico'nun aydınlanma şemasından büsbütün ayrılan ikinci ilgi çekici düşüncesidir. Artık Vico tarihi tek bir ölçüye vurmuyor. İnsanlığın içinden geçtiği çağların her birini kendi öz bağlantıları bakımından kavramaya çalışıyor. Tarihte bir genel şemanın gerçekleşmesini değil de ağırlık merkezleri kendilerinde bulunan individüel değer sistemlerinin oluşmasını bulan bir başkası da Alman yazar ve düşünürü Johann Gottfried Herder'dir. 1744-1803. Leibniz, Shaftesbury ve Rousseau'nun etkisi altında bulunan Herder'e göre tarih doğadaki gelişmenin sürüp gitmesinden başka bir şey değildir. Kültür ne rastlantılı olan buluşların ne de Tanrı'nın bir takdirinin ürünüdür. Kültür doğal bir bağlantının gitgide gelişmesinin bir sonucudur. Ne bulunmuş ne de buyurulmuştur, sadece oluşmuştur. Örneğin dil ne insanın bir buluşu ne de Tanrı'nın bir ihsanıdır. Sadece insandaki doğal bir yeteneğin ses yapısıyla anlaşma gereksinmesinin gelişmesidir. Herder'in başlıca insanlık tarihinin felsefesi üzerine düşünceler adlı yapıtında anlattığı tarih görüşünün temeli bu anlayıştır. Burada onun çıkış noktası insanın doğa içindeki yeri, yeryüzündeki hayat koşulları ve insanın kendi doğal yetenekleridir. Her ulusun özelliğiyle tarih bakımından önemini de Herder o ulusun doğal yetenekleriyle içinde bulunduğu doğal koşullar yönünden kavramaya çalışır. Ancak uluslar birbirleriyle ilgisiz olmayıp boyuna olgunlaşan büyük bir dizi içinde organik olarak sıralanırlar. Ve bu arada her biri insanlığın özünü daha bir olgun şekliyle gerçekleştirmeye çalışır. Herder'e göre tarihin ereği hümanitedir. İnsanlığın doğal özünü her bakımdan tam olarak geliştirmektir. Herder bu anlayışıyla tarihi düşünemeyen aydınlanmayı aşmış oluyordu. Çünkü tarih denilen büyük gelişme sürecinde bir çağ, bir ulus ve benzeri gibi her form kendi doğal koşullarının bir sonucu olarak anlaşılmakta, ulusların başarıları, yaratıları sonunda dünya tarihinin bütün halinde birleştirilmektedir. Dünya tarihinin konusu da insanlığın doğal olanaklarının tam olarak gelişmesi olan hümanitedir. Kant ve Alman idealizmi. 1. Kant. Kant felsefesi için çıkış noktası aydınlanma düşüncesinin Almanya'da kazandığı başlıca bir form olan Leibniz-Wolff felsefesidir. Kant ilk bilgilerini bu felsefeden edinmiş, ilk yapıtlarını bu felsefenin anlayışı çerçevesinde yazmış, sonra da bu felsefeyle tartışa tartışa kendi görüşüne varmıştır. Bu bakımdan bir yere kadar Kant da aydınlanma felsefesi içinde yer alır. O da bu felsefe içinde yetişmiş, bu felsefenin sorunlarını ele alıp işlemiştir. Yalnız bunları sonuna kadar götürüp sonunda da bu düşünceyi aşmıştır. Rönesans'tan beri gelişen bir anlayışın büyük ölçüde son hesabını çıkarmakla Kant bir dönüm noktası olmuştur. O bir yandan kendinden önceki düşüncenin bütün çizgilerini felsefesinde toplar, öbür yandan da kendisinden sonraki gelişmenin birçok yönleri doğrudan doğruya ondan çıkarırlar ya da dolayısıyla dönüp ona varırlar. Nitekim 19. yüzyılın ilk yarısını kaplayan Alman idealizminin çıkış noktası Kant felsefesidir. Özellikle 20. yüzyılın ilk dörtte birinde önemli bir felsefe çığırı olarak beliren yeni Kantçılığın kaynağı yine Kant felsefesidir. Bu Kantçı çığırlara aykırı olan akımlar da yine Kant felsefesiyle bir tartışmadan doğmuşlardır. Dolayısıyla da olsa bu felsefeyle sıkı bir ilgileri vardır. Kant'ın ilk felsefi düşüncelerini kendisinden devşirdiği Leibniz-Wolff felsefesi rasyonalist bir felsefedir. Rasyonalizm, doğru bilgiye vardıran organın kendisinde tümel olarak geçen kavramların bilgiler ile kuralların yerleşik bulunduğu akıl olduğuna inanır. Yeni çağda bu rasyonalist anlayışın oluşmasına da başlıca matematik fizik yol açmıştı. Rönesans sonlarından beri ilerleyip olgunlaşan matematik fizik, doğanın renkli, canlı tablosu yerine kesin matematik kavramlar konulabileceğini, canlı doğanın bir matematik oranlar şemasına geri götürülebileceğini göstermişti. Bu yoldan kesin kavramlara dayanan doğa yasalarına varılmıştı. Bu kavramlar matematik düşüncenin ürünleriydi. Onlar doğadan türetilmemişlerdi. Doğrudan doğruya zihinden çıkmaydılar ve böyle oldukları halde objeye uyuyorlardı. Dolayısıyla nesne ile düşünce arasında bir uygunluk vardı. Doğa ile akıl arasında bulduğu bu uygunluktan cesaret alan aydınlanma düşüncesi bundan sonra yalnız doğa olaylarını değil, manevi olayları da akılda yerleşik olan ilkeleriyle açıklamaya girişmiş, akıl için doğuştan alan kavramlar ve ilkeler ile Tanrı'yı da, iyiyi de, adaleti de bileceğimize inanmıştır. Bundan da aydınlanmanın akıl dini, akıl ahlakı ve doğal hukuku olmuştur. Şimdi insan böyle bir akla nasıl varmıştır? Tanrısal akıldan pay aldığından varmıştır. İlk temel akıl olan Tanrı, yaratması sırasında bir yandan evrene, öbür yandan da insan ruhuna sözü geçen ilkeleri yerleştirilmiştir. Aydınlanmada kullanılan bir deyişle eklemiştir. İşte nesne ile düşünce arasındaki uygunluk da bu yüzdendir. Onun içindir ki evreni yaratırken Tanrı'nın ne düşünüp tasarladığını anlayabilirsek, bu ilk düşünceye kadar geri gidebilirsek evrenin yapılış ve kuruluşunu kavrayabiliriz. Leibniz yanında Newton gibi doğa araştırıcıları da böyle düşünüp Tanrı düşüncesini bilimsel bir açıklama ilkesi olarak kullanırlar. Aydınlanma için çok tipik bir çığır olan deizmin, rasyonalizmin bu en aşırı biçiminin anlayışına göre Tanrı evrenin içine matematik mekanik ilkeler yerleştirmiştir. Dolayısıyla Tanrı büyük bir mantıkçı, matematikçi gibidir. O istese bile evrene yerleştirmiş olduğu rasyonel düzene karşı gelemez. Onun istenci bile bu rasyonel ilkelere bağlıdır. Bu anlayışta Tanrı'nın gücü artık sonsuz değildir. Onun evren için şu ya da bu düzeni seçmesine akıl kılavuzluk etmiştir. Dolayısıyla akıl istençten öncedir. Onun için aklının kurdurduğu bu düzen dışında kalan her şeyi Tanrı yapamaz. Yani bu dünyada mucizenin yeri yoktur. Tanrı evreni mucizelerle değil, rasyonel yasalarla yönetir. Gerçi bu yasaları o kendisi koymuştur ama bir defa yarattıktan sonra evrenin gidişine artık karışmaz olmuş, onu kendi kendine işlemeye bırakmıştır. Tanrı kendisini işleten ilkeleri önceden kurmuş olduğu doğanın aracılığı ile hükmünü yürütür. Mucizenin olması Tanrı'nın kendi egemenliğinin araçları olan doğa yasalarına aykırı olurdu. Tanrı ile doğa yasalarının bir sayıldığı bu anlayışta doğa Tanrı'nın kendini göstermesidir. Önceden kurulmuş olan bir uyumdur. Bundan dolayı Tanrı'nın bizi şaşırtacağından korkamayız, düzensizlik, katoik bir şey beklemeyiz. Bu dünyada her şey yolundadır, iyidir, Tanrı'dan kötü bir şey gelmez. İşte Kant, aydınlanmanın ana çizgileriyle belirtilen bu rasyonalizmini o sıralarda Almanya'da bir çeşit okul felsefesi haline gelen Leibniz-Wolff felsefesi örneğinde eleştirmiştir. Leibniz-Wolff felsefesi yanında ayrıca Martin Kluze'nin 1713-1751 estetiği başlı başına bir bilgi kolu haline getirmesi ve ona adını takması dolayısıyla felsefe tarihinde bir adı olan Alexander Baumgarten'in 1714-1762 metafiziklerini de yakından tanımıştır. Baumgarten'in metafizikasını uzun yıllar o zamanlar adet olduğu üzere derslerinde metin kitabı olarak kullanmıştır. Bu arada bir de Hume'un etkisini anlamalıyız. Kant, Hume'un kendisini dogmatik uykularından uyandırdığını söyler. Immanuel Kant, 1724 yılının 22 Nisan günü Doğu Prusya'da Königsberg şehrinde bir saray ustasının oğlu olarak dünyaya geldi. Dar ve sade koşullar içinde büyüyüp yetişti. Çocukluğu ile gençliği Pietist etkiler altında geçti. Bu Pietist öğretiler sonra Kant'ın din felsefesinde kendilerini göstereceklerdir. 1732 yılında verildiği Collegium Fridericum Lisesi de Piteist ruh üzerine kurulmuş bir okuldu. 1740 yılında Königsberg Üniversitesi'ne giren Kant, burada başlıca felsefe ile doğa bilimleri okudu ve Canlı Kuvvetlerin Doğru Takdiri Üzerine Düşünceler adlı bir fizik teziyle üniversiteyi bitirdi. Bu ilk yapıtı ile Kant, Descartes ile Leibniz arasında fiziki kuvvetlerin matematik olarak anlatımı konusunda ayrılığa kendi ölçüsünde katılmış oluyordu. Üniversiteyi bitirince devrim birçok genç aydınları gibi o da bir aralık özel öğretmenlik yaptı. 1755 yılında Königsberg'e döndü. Majister sınavını vererek üniversitede ders vermek hakkını kazandı. Üniversitede Kant yalnız felsefe üzerine değil fiziki coğrafya konusunda da dersler verdi. Fiziki coğrafya onun pek sevdiği bir bilim. Birçok yıllar ders verdiği bu konu üzerinde 1755 yılında yayımladığı Genel Doğa Tarihi ve Gök Teorisi adındaki yapıtında evrenin oluşunu tamamıyla mekanik ilkeleriyle açıklamak denemesi yapılır ve bu açıklama Laplace'ın bu konudaki teorisiyle aynı sonuçlara varır. Ancak kitabı basan yayın evi iflas ettiğinden Kant'ın teorisi önce duyulamamış, sonra Laplace'ın 1749-1827 Kant'tan bağımsız olarak geliştirdiği teoriyle birleştirilip evrenin oluşunu açıklamada bugün de değerini yitirmemiş olan Kant-Laplace teorisi şeklini almıştır. Kant 1770 yılında Duyu dünyası ile düşünce dünyasının formu ve ilkeleri üzerine adını taşıyan ve gelişmesinde önemli bir adım olan bir tez ile Königsberg Üniversitesi'nde metafizik ve mantık ordinancısı oldu ve 1796 yılına kadar ders verdi. 1770 yılında çıkan tezi kendi kritik felsefesine doğru bir ilerlemeydi. Buna kadar o Leibniz-Wolff felsefesinin kadrosu içindeydi. Bundan sonra Kant 11 yıl susacak, esaslı bir şey yayınlamayacaktır. Bu susma onun için bir hazırlanma, için için bir olgunlaşmaydı. Asıl kendi felsefesi olan kritik felsefesinin sorunları üzerinde derinden derine bir düşünme aralığı idi. Nihayet 1781 yılında kritik felsefenin ilk büyük gerçekleşmesi olan Salt Aklın Kritiği çıktı. Bu yapıtıyla Kant hem kendi felsefesinin temelini kurmuş hem de felsefe tarihinde çok çeşitli gelişmelere kaynak olacak bir çığır açmıştır. 1787 yılında ikinci basımı yayınlanan bu yapıtın hemen ardından öteki iki büyük kritiği de çıktı. 1788'de Pratik Aklın Kritiği, 1790'da da Yargı Gücünün Kritiği. Kant'ın bir bilgin olarak yetişmesinin başlıca evreleri bunlardır ve bunların dışında belirtilmeye değer pek bir olay da yoktur. Bu çok disiplinli, çok çalışkan bir bilginin sakin, gürültüsüz geçen hayatıdır. Memleketi Doğu Prusya'dan hiç çıkmayan Kant'ın yalnız din sorunları üzerindeki bir yazgısından dolayı Prusya hükümetiyle bir çatışma başlar. Bu da Kant'ın duygusallığı yüzünden bir süre din konusunda yazması yasak ediliyor, kolayca yatıştırılmıştır. Bu disiplinli hayatı yaşayan insan kuru ve yavan değil, zengin bir hayal gücü var. Dostları ile yakınlarının anlattıklarına göre cemiyet insanıymış, ince bir nüktesi varmış. Nitekim popüler yazılarında da bu görülmektedir. 1801 yılı 12 Şubat günü yine Künstler'de öldü. Yapıtları. Kant irili ufaklı birçok eser yazmıştır. Sözü geçenlerden başka şunları da analım. İlerideki her bir metafiziğe giriş. Dünya yurttaşlığı bakımından bir genel tarih tasarımı. Törelerin metafiziğine temel atma. Doğa biliminin metafizik öğeleri. Sırf aklın sınırları içindeki din, sonsuz barış üzerine, töreler metafiziği, pragmatik bakımdan antropoloji. Gelişmesi bakımından Kant'ın felsefesi iki döneme ayrılır. 1. Kritik öncesi dönemi, 2. Kritik dönemi. 1781 yılında yayımlanan Salt Aklın Kritiği ile Kant'ın kendisinin olan ve kritizizm ya da kritik felsefe denen felsefe görüşü başlamıştır. Salt Aklın Kritiği bu görüşün teorik temelini kurmuştur. Kant'ın bu temel üzerinde düşünüp çalıştığı döneme bundan dolayı kritik dönem denmiştir. Bundan önce Kant aşağı yukarı Leibniz-Wolf felsefesinin çerçevesi içinde düşünmektedir. Bu döneminde ilkin doğa bilimi ile ilgili konular üzerinde durmuştur. Bu yıllarında yukarıda sözü geçenlerden başka yayımlanmış olduğu yazıların birkaçının başlıkları yer ekseni etrafında dönerken bir takım değişikliklere uğradı mı? Yer ihtiyarlıyor mu? Ateş üzerine, deprem üzerine. Bunların hepsinin fizik konuları olduğu görülüyor. Ancak Kant bu konuları bir fizikçi gibi değil, bir filozof gibi, yani belli bir felsefe görüşü çerçevesinde ele alıp işlemiştir. Kritik öncesi döneminin ikinci kısmında Kant'ın daha çok metafizik sorunlar üzerine, bu arada özellikle rasyonel teoloji sorunları üzerinde durduğunu görürüz. Bu yıllarında yayınladığı yapıtlarında bir ikisinin adları, Tanrı'nın varlığını tanıtma için mümkün olan tek kanıt, yeni bir Tanrı tanıtlaması, bir spiritizm metafiziğin dünyaları ile açıklanmış olan rüyaları. Bütün bu çalışmalarında Kant henüz Leibniz-Wolf metafiziğine dayanmaktadır. Kant'ın bu düşünce çerçevesinden ayrılmaya başladığının ilk belirtisini Duyu Dünyası ile Düşünce Dünyasının Formu ve İlkeleri 1770 adlı diserasyonudur. Bu yapıt kritik öncesi ilk kritik dönem arasında bir köprü gibidir. Burada Duyu Dünyası ile Düşünce Dünyası birbirinden ayırt edilir. Bu iki ayrı dünya için değerleri başka başka olan iki ayrı bilgileri sürülür. Buraya kadar bir yenilik yok. Bu ayırma öteden beri ta ele ağırlardan beri var. Bu iki bilgi çeşidinden düşünce bilgisinin değerce üstün tutulması da yeni değil. Bütün rasyonalistler böyle düşünür. Yenilik Kant'ın salt kavramını geliştirmesiyle başlamaktadır. Salt deyince birden sücede bulunan, deneyden gelmemiş olan form öğretisini anlarsak böyle bir şeyin düşünce bilgisinde bulunduğu öteden beri ileri sürülmüştür. Rasyonalistlerin a priori ya da doğuştan dedikleri kavramlar, bilgiler, ilkeler hep salt öğelerdir. İmdi Kant duyu bilgisinin de salt öğeleri olduğunu ileri sürer. İşte bu anlayış felsefe tarihi için tamamıyla yenidir. Ona göre duyu bilgisinin salt öğeleri uzay ile zamandır. Bunlar duyu bilgisinin oluşmasının koşullarıdır. Bunlarsız duyu bilgisi olamaz. Uzay ile zaman kavram değil birer görüdürler. Kavram değildirler çünkü tek tek uzaylar uzay kavramının altına konamazlar. Tek tek uzayların uzay ile ilintileri parçaların bütüne olan ilintisi gibidir. Tek tek uzaylar bir ve aynı uzayın içinde yer alırlar. Zaman içinde durum böyledir. Uzay için söylenenlere paraleldir. Uzay ile zaman pek özel şeylerdir. Kavramlarla, düşünme ile edinilemezler ancak görülebilirler. Örneğin sağ ile solu tanımlayamayız ancak gösterebiliriz. Dolayısıyla bunların bilinmeleri yalnız görü ile olabiliyor. Uzay ile zaman süjenin gözlükleri gibidirler. Bunlarsız duyu dünyasını bilemeyiz. Salt görüşün formları olan uzay ile zaman iki keskin bilmemize ilişkili olmalarının dolayısıyla ayrıca önemlidir. Uzay ile ilişkili olan bilim ise matematik, özellikle de geometridir. Zaman ile ilişkili olan bilim ise teorik mekaniktir. Bu iki bilimi duyarlılığın iki a priori formu ile, uzay ve zaman ile kurduğumuz için kesin olabiliyorlar. Bu salt görü öğretisi duyu bilgisinin a priori formları olduğu anlayışı sonra salt aklın kritiğinde bir bölümün konusu olacaktır. Bu bölümün salt aklın kritiğinde çok özel bir yeri vardır. Bir çeşit ön yapı gibidir. Yapının bütününe ancak bununla girilebilir. Burada geliştirilecek olan uzay zaman teorisi 1770 diserasyonundaki aşağı yukarı aynısıdır. Asıl kendisinin olan görüşlerin ortaya konacağı kritik döneminde Kant, öteki irili ufaklı yapıtlarından başka üç kritik yayımlamıştır. Bunlardan ilki olarak Salt Aklın Kritiği yalnız Kant için değil, felsefe için de yeni bir çığır açmıştır. Bu yapıt, kritik felsefenin ekseni, ana dayanağıdır. Eşer kendisine bilginin ne olduğunu ve sınırlarını gösterip kritiğini yapmayı ödev edinmekte, şu ya da bu bilginin doğru olmak iddiaları haklı mı, bunu ayırt etmeyi göz önünde bulundurmaktadır. Kritik deyiminden anlaşılan da bu ayırt etme işidir, bu eleştirmedir. Eserin kuruluşu önce öteden beri bilinen bir mantık şemasına uygundur. İlkin bilginin öğeleri, kavramlar, yargılar, usavurmalar incelenir, daha sonra yöntem öğretisi ele alınır. Yalnız bu mantık yapısına duyarlılık ile girilir. Salt görü formları da bilginin öğeleri arasında yer alırlar. Eserde başka sınıflama açıklamalarında buluruz. Bunlardan biri bilimler bakımındandır. Önce matematik ile fizik gözden geçirilir, sonra da bilimsel bir metafiziğin olup olmayacağı araştırılır. Burada asıl göz önünde bulundurulan metafiziğin eleştirilmesidir. Bir başka sınıflama şeması da bilgi yetilerine göredir. Bu bakımdan bilginin oluşmasında payları olan yetiler, duyarlılık, anlık ve akıl sırasıyla ele alınarak eleştirmeden geçirilir. Kant, aklın gördüğü işi inceleyip eleştirecek yönteme, bu kendi yöntemine yine kendisinin olan bir deyimle transcendental adını vermektedir. Transcendental yöntem, şu ya da bu objeye yönelmiş olan bilgiyi değil, bilginin kendisini inceleyen yöntemdir. Bilginin kritiğidir, bilgi öğretisidir. Transcendental deyimi bir bakımdan da transcendent'in karşılığıdır. Transcendent bilgi, mümkün bilginin sınırlarını aşan bilgidir. Transcendental bilgi ise bu sınırları aşmayıp araştıran bilgidir. Nitekim salt aklın kritiğinin sorunu, insana bilgisinin yapısı ile sınırlarını araştırmaktır. Yalnız Kant'ın burada araştırdığı her türlü bilgi olmayıp yalnız a priori olan bilgidir. Bu çeşit bilgi de duyarlılığın verilerinden edinilmemiş olan bilgidir. Kant'a göre hem görüde hem de düşüncede a priori olan bilgi öğeleri vardır ve onu ilgilendiren de kesin a priori'dir. Yani deney ile hiçbir şekilde karışmamış olan bilgi öğeleridir. Onun a priori'ye bu ilgisi bir yandan konuları gereği a priori bilgilerle çalışan metafiziği eleştirmeyi asıl göz önünde bulundurduğundandır. Öbür yandan da a priori bilgiyi deney bilgisinden üstün saydığındandır. Çünkü a priori bilgi zorunlu ve tümel geçerli olan bilgidir. A priori bilgiyi a posteriori bilgiden, deneyden türemiş olan bilgiden ayıran da bu ölçüdür. A posteriori olan bilgiler sallantıdırlar, yani gözlemlerle boyuna düzülürler. Buna karşılık a priori bilgiler zorunludurlar, yani deneyin bunların başka türlü de olabileceklerini göstermesine olanak yoktur. Bu çeşit yargıların zorunlu oluşu yalnız benim için değil, bilen sücelerin tümü içindir, yani tümel geçerliktir. Kant yargıları önce iki bakımdan ikişer ikişer ayırır, sonra da bunları aralarında birleştirir. Bir bakımdan a priori veya a posteriori yargılar, öbür bakımdan da analitik veya sentetik yargılar ayırt edilir. Analitik yargılar yalnız kavramları açıklayan, kavramın tanımında esasen saklı olan aydınlatan yargılardır. Cisimler yer kaplarlar yargısında yeni bir şey öğrenemeyiz çünkü yer kaplama zaten cismin tanıtımının içinde bulunmaktadır. Buna karşılık sentetik yargılar bilgimizi genişletirler, çoğaltırlar çünkü bunlarda kavramımızın dışına çıkıp onu başka kavramlar ile birleştiririz. Onunla başka kavramlar arasında bağlantılar kurarız. Cisimler ağırdırlar yargısında yeni bir şey öğrenirim çünkü ağır olmak cisim kavramına kapsanmış değildir. Burada cisim kavramı ile ağırlık kavramını bir araya getiriyorum. Onların arasında bir bağ kuruyorum. Analitik yargılar karakterleri gereği hep a priori'dirler. Onun için a posteriori olan analitik yargılar olamaz. Buna karşılık sentetik yargılar içinde a posteriori olanlar da a priori olanları da vardır. Birinciler yargıların normal halidir. En çok rastlanan formdur. Yeni yeni denemeler yaparak kavram kadromuzu boyuna arttırırız. Bilgi kadromuzun genişlemesi pek çok bu çeşit yargılarla olur. İkincilere gelince Kant'ı ilgilendiren de asıl bunlardır. Hem sentetik hem de a priori olan yargılardır. Onun bütün araştırmasının asıl göz önünde bulundurduğu yargı çeşidi budur. Şimdi sentetik a priori yargı ne demektir? Eldeki kavramın dışına çıkan yani sentetik ama buna rağmen deneye dayanmayıp a priori olan yargı demektir. A priori bilgi de zorunlu ve tümel geçer bir bilgi olduğuna göre sentetik a priori yargı da hem bilgimizi genişleten sentetik yönü hem de zorunlu ve tümel geçer olan a priori yönü bir bilgi olacaktır. Böyle yargılar var mı? Kant'a göre var ve salt aklın kritiğinin başlıca ödevi de bu çeşit yargıların dayandığı temeli geçerliliklerinin neticesini bulup göstermektir. Kant'ın ana düşüncesi şu, bilgide kesinlik ancak salt deney bilgisinin dışına çıkıp bu gibi sentetik a priori yargıları kullanmaya hakkımız olan yerde olabilir. Kant bu gibi yargıların var olup olmadıklarını salt aklın kritiğinde ele alıp incelenen 3 bilim, matematik, fizik ve metafizik üzerinde göstermeye çalışır. Matematik yargıların hepsi sentetiktir. Çünkü bunlar salt tanımlardan çıkarılamazlar. Örneğin doğru iki nokta arasında en kısa yoldur yargısını sırf doğru kavramından türetemem burada yeni bir şey söylenendir. Buna rağmen bu önerme için mutlak olan bir tümel geçerlilik ileri sürerim. Yani bu deney ile bozulabilecek bir yargı değildir. O halde yalnız sentetik değil bir de a priori'dir. Bu gibi yargılara matematik fizikte sahip olmak iddiasındadır. Örneğin her değişmenin bir nedeni vardır derken bu önermedeki değişme kavramının içinde neden kavramı bulunmamaktadır. Burada değişme kavramımızın dışına çıkıp onunla bir başka kavram, neden kavramı arasında bir bağlantı kuruyoruz. Öyleyse bu yargı analitik değil sentetiktir ve böyle olduğu halde mutlak geçerlilik iddiasındadır. Demek ki hem sentetiktir hem de deneyle temellendirilemediğinden a priori'dir. Konusu gereği deneye dayanmayan metafiziğin yargılarının hepsi a priori'dir. Ama metafizikte de matematik ve fizikte olduğu gibi gerçek bilgilere varmak istersek yalnız kavram çözümlemelerinde kalmamalı, sentetik yargılarımız da olabilmelidir. Şimdi metafizikte bu gibi sentetik a priori yargılar mümkün mü? İşte Kant için bütün dava buradadır. Çünkü salt aklın kritiğinin ana problemi metafizik mümkün müdür sorusudur. Kant'a göre gerçi doğal bir metafizik vardır. İstesin istenmesin insanın aklına metafizik nitelikte bir takım sorular dadanır. Ama bilimsel bir metafiziğe henüz varlamamıştır. Bu son düşünceleri Kant, salt aklın kritiğinin araştırdığı konuları özetleyen şu üç soruda toplar. 1. Matematik nasıl mümkündür? 2. Doğa bilimi nasıl mümkündür? 3. Bir bilim olarak metafizik nasıl mümkündür? Sonuncu soruda Kant'ın demek istediği metafiziğin bir bilim olması mümkün müdür? Ya da tıpkı matematiğin ve fiziğin olduğu şekilde bilimsel olan bir metafizik olabilir mi? Buna göre metafiziği güvenilir bir temele dayatmak için Kant'ın giriştiği iş çok basit bir adımla başlıyor. Çünkü bu güç problem tek bir formüle bağlanmaktadır. A priori olan sentetik yargılar nasıl mümkündür? Salt aklın kritiği için bir çıkış noktası olan bu formülün anlatmak istediği şudur. 1. Varlığı yalnız kavramlarla kavrayamam. Yalnız kavramlarla çalışan klasik rasyonalizm, örneğin ruhun ölümsüzlüğünü şöyle tanıtlar. Ruh maddi olmayan bir tözdür. Maddi olmadığı için yer kaplamaz, yer kaplamayı bölünemez, bölünemeyince de yok edilemez. Dolayısıyla ruh ölümsüzdür. Bu tanıtlamada çelişmezlik ilkesine dayanılmaktadır. Başka bir deyişle önce eldeki kavramın bir tanımı yapılıyor, sonra da bundan kendisiyle çelişki olmayan sonuçlar çıkarılıyor. 2. Kant'a göre böyle salt düşüncenin içinde kapanıp kalmış bir mantığı bırakıp objelere, mümkün deneye uzanan bir mantık, bir transcendental mantık, salt düşüncenin bölgesini aşıp öbür yana geçen bir mantık geliştirilmelidir. Kant'a transcendental deyiminin bir anlamı da budur. 3. Bir şey bilmek istersem kavramlarımı görünün salt formları ile duyu verilerine bağlamalıyım. Sadece salt olan görüler, kavramlar ve yargılar ile bir şey elde edemem. Burada da salt formların ötesine bir geçiş gerektir. Kısaca objelerle ilgiler kurmuş kavramlarımız olmalıdır. Demek ki a priori olan sentetik yargılar bir yandan yalnız duyuların, duyarlılığın, öbür yandan da yalnız düşüncenin, düşünmenin sağladığından başka türlü olan bilgilere bizi vardırmaktadırlar. Bu çeşit bilgi deneyden gelemez, yoksa ona a priori diyemezdik. Bu bilgi deneyden bağımsızdır ama her türlü deneyin temelidir, altyapısıdır. Ancak bu türlü bilgi deneye sağlam bir bağlantı kazandırabilir. Örneğin sentetik a priori bir yargı olan şu, her olayın bir nedeni vardır önermesi, indüktif olarak temellendirilemez, onun için a priori'dir. Ama bu önermenin geçerliği varsa o zaman deney dünyasındaki en küçük bir olay bile bir nedenler zinciri içinde yer alır. Bununla da deney dünyası düzenli bir bütün haline getirilmiş olur. Şimdi Kant'ın kesin bilginin tek kaynağı saydığı bu sentetik a priori yargılarla doğa adını verdiğimiz fenomenler dünyasını bilgide nasıl kurduğumuzu, yani fizik denilen bilimin nasıl mümkün olduğunu ana hatlarıyla görmeye çalışalım.